Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam ve Azerbaycan'dan gelen kardeşimiz Oktay Aliyev ile birlikte inşallah güzel bir program yapacağız.
Hoş geldiniz.
Oktay hoş geldin.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Maşallah. Oktay Hocamlar Azerbaycan'da maşallah çok büyük hizmetler yapıyorlar.
İnşallah.
Bakü'de konferanslar. İnşallah. Evrim teorisinin geçersizliğini bilimsel olarak ortaya koyan, yaratılışın delillerini sunan çok güzel konferanslar yapıyorlar. Maşallah. Allah razı olsun.
Amin.
İnşallah. Nasıl başlayalım Onur Hocam?
Arılarla ilgili videomuz var. Arılarla başlayabiliriz. Videoyu ben hemen göstereyim o zaman.
Honeybees have some fascinating abilities. Among them being able to communicate.
Özellikle şunu söylüyoruz, yani gösterdiğimiz videoda önce şöyle açıklama yapalım. Şimdi canlılar proteinlerden oluşuyor. Proteinlerde DNA'nın bir ürünü. Bütün canlılarda DNA bir genetik kalıtı materyali var. Buradan da sentezlenen proteinler canlıların, yani bitki olsun, meyve mesela oluşuyor değil mi? Çiçekler oluşuyor bitkilerde. Türlü türlü bitkiler var. Tek hücreli canlılar olsun, çok hücreli canlılar olsun. Tüm canlıların vücudunda iş yapıcı moleküller proteinler. Ama her ne kadar bu bilgi muazzam, müthiş bir bilgi de olsa, totalinde nereden bakarsanız bakın, canlıların göstermiş olduğu, sergilemiş olduğu uzman seviyesinde beceriler var, kabiliyetler var. Bunlar genlerle, DNA ile, proteinlerle açıklanabilecek şeyler değil. Yani olmayan bir yerin bilgisini biliyor. Yani bulunduğu yerden çok çok uzaktaki bir yerin bilgisi. Bir kimyasal maddenin hangi bitkileri yediğinde oluştuğu gibi dış dünyanın çok çok böyle tecrübe gerektiren konularda büyük uzmanlık sergiliyorlar.
İnşallah.
Onların sergilediği bu uzmanlığı bilim insanları yıllarca araştırdıktan sonra nedenini çözebiliyorlar. Bizim mesela sık sık arıları göstermemizin sebebi de o. Arıların göstermiş olduğu bu kabiliyet, bu beceri ancak ve ancak Allah'ın ayette de bildirdiği gibi onun vahiyle, Allah'ın vahiyle, onun ilhamıyla ancak hareket edebiliyorlar.
İnşallah.
Şimdi sergiledikleri kabiliyetleri göstermek adına videomuza başlayabiliriz.
İnşallah.
By performing a unique dance, it informs hive mates where a newly discovered food source is located.
Evet, biraz dans ediyorlar. Şimdi dansın bir şekli var. Bakın bilim adamları bunu incelemiş. Ne tarz bir dans yaptıklarını çizgiyle bize gösteriyor. Bize bir şey ifade ediyor mu bu dans? Bize bir şey gösteriyor mu? Göstermiyor. Ne dönerse dönsün, nasıl bir şekil çıkarsa çıksın. Bize bir şey ifade etmiyor bu. Aynı şekilde
İnşallah.
Arkadaşlarına da ne ifade ettiğini aslında baktıklarında daha yeni doğuyor arkadaşı. İnşallah. Puposundan çıkıyor, yetişiyor, böyle biraz uçmayı öğreniyor, geliyor. Arkadaşı bu dansı yaptığı zaman anlıyor ne demek istediğini.
Maşallah.
Burada çok muazzam bir durum var. Bakın, devam edelim. Bu ne demekmiş? 90 derecelik bir açıyla, bakın güneşe göre 90 derece yaptığınız zaman sola doğru çiçeğe, yani besin kaynağına ulaşırsınız.
İnşallah.
Şu dansta ise 60 derece güneşten 60 derece yaparsanız ancak çiçeğe ulaşırsınız diyor.
İnşallah. Maşallah.
Yani bu burada ne görüyoruz? Bir dil var.
İnşallah.
Ama bu dili doğduğu zaman konuşabilmesi bir canının mucize. Başka bir şey yok.
Maşallah.
Ya nasıl mesela yeni doğan bir insan direkt kalksa ve direkt Türkçe konuşmaya başlasa. Hem de hatasız, yani öyle hani biraz değil. Net Türkçe, bütün kelimelere haiz, bütün imla kurallarına dikkat ederek çok çok güzel bir Türkçe ile konuşsa biz ne düşünürüz? Allah'ın bir mucizesi bu deriz. Başka bir açıklaması olmaz. Ve her şeyin önemlisi.
İnşallah.
Mesela öyle bir kilit bilgi versin ki o insan, mesela doğduğu zaman konuşan insan, eğer o bilgi olmazsa o ve çevresindeki herkes ölsün. Çok çok kritik bir bilgi versin. Yani tam uçurumun yamacından dönecek bir bilgi versin. Bilgiye sahip olsun. Konuşmak için ve bir bilgi vermek için bir kere bir bilginin bilinmesi gerekir değil mi?
Evet.
Ve konuşma dilinin de bilinmesi gerekir.
İnşallah.
Hem bilgiyi bileceksin hem de dili konuşmasını bileceksin ve karşındaki canlılara bunu anlatacaksın. Eğer bu iletişimde hata olursa sonuç ölüm. Başka İnşallah. Açıklaması da yok. Şimdi arılara bakıyoruz. Milyonlarca yıldır fosilleri var. Milyonlarca yıldır hayattalar.
Evet.
Ve milyonlarca yıldır birbirlerine besin kaynağının yerini dansla gösteriyorlar.
İnşallah.
Hatta o kadar ileri boyutta ki mesela yani rüzgar esiyor dışarıda öyle değil mi? Yani dışarı koşullarda bellidir. Güneşin tabii. önüne bulup gelir, güneşin yerini göremezsin, rüzgar eser, yağmur yağar. Birçok durum olur, söz konusu olur. Başka böcekler vardır, arıya saldıran böcekler var. Bir sürü etken var. Ama arı dansında rüzgarın yönünü de söylüyor, güneşin yönünü de söylüyor, çiçeğin yönünü de söylüyor. Tüm ayrıntısı, noktası, virgülüne maşallah. Koordinat hesaplıyor.
Maşallah.
Bir kere 60 derece olduğunu nasıl hesaplıyorsun ya?
Maşallah.
Değil mi yani? Nereden ölçüyorsun?
İnşallah.
Biz insanoğlunun birimi 60 derece. Derece yani. Derecelendirme. Değil mi? İnsanoğluna ait bir bilgi. Biz anlayalım diye bilim adamları arıcadan insancaya bunu tercüme ediyor. 60 derecelik açı yap diyor arı diyor.
Maşallah.
Arıların arasında ki dilde ki muazzamlığa bak. Biz anlayalım diye bize çeviriyoruz.
İnşallah.
Biz bunu bilmezken, öğrenmişken, arıdan öğrenmişken arı bunu kimden öğreniyor? Ve arının bu kusursuzluğu nereden geliyor? Ve arı var olduğu anda bu iletişim becerisine sahip ki 10 milyonlarca yıldır hayatta. Demek ki Allah'ın ayetinin tecellisini görüyoruz. Allah
İnşallah.
Rabbim bal arısına vahyetti diyor. Dağlarda, kırlarda bir mealen söylüyorum.
İnşallah.
Tam da çiçeklerin yönünün nasıl tarif edildiğini gösteriyor. Allah'ın vahyinin tecellisi. O çiçeklere git diyor Allah, vahyediyor. Arılar da birbirlerine koordinasyonla Allah'ın vahyini yerine getiriyorlar.
İnşallah.
Çiçeklere gidiyorlar. Hem de mükemmel bir şekilde.
İnşallah.
Demek ki Allah başından beri mükemmel yaratıyor. Kusursuz yaratıyor. Öyle kademe kademe gelişim, tesadüfen yanılma doğruyu bulma, yanılma doğruyu bularak adım adım bir ilerleme.
İnşallah.
Öyle kendi kendine oluşan bir doğal seçilim falan yok.
İnşallah.
Başından beri muazzam olan bir bilginin en başından beri kompleks şekilde icrasını görüyoruz biz.
İnşallah.
Tek hücrelisinden, çok hücrelisine, arısından, kuzusundan, kuşuna kadar. Hepsine İnşallah. Allah'ın muazzam ve mükemmel tecellisini görüyoruz.
İnşallah. İnşallah.
Evet, arı Kur'an'da zikredilen bazı hayvanlardan bir tanesi.
Evet.
Ve hakikaten her yönü çok mucize. Yani biz şimdi dansı ele aldık ama arıların peteğini ele aldığınızda petek sadece peteğin yapımı mucize bir olay. Yani profesörlerin de toplanıp beraber yapamayacağı
İnşallah.
Bir yapı yapıyorlar. Ve o yapının malzemesini kendi vücutlarının içinden çıkıyor.
İnşallah.
Yani önce sıvı olarak çıkıyor, havayla temas ettiğinde plaka haline geliyor. Prefabrike yani. Ev plakaları çıkıyor. Onu kendi kancasıyla alıyor. Gidiyor orada örüyor. Dört ayrı yönden başlayıp muntazam altıgenler yaparak arılar ortadaki altıgende birleşip altıgen, son altıgeni de tam mükemmel altıgen yaparak bitiriyorlar. Bu
Maşallah.
Bir böceğin yapabileceği bir şey mi? Bir
Tabii
uçucu
ki.
Bir böceğin, bir arının nasıl yapsın? Yani bu matematik hesabını nasıl yapabilir? Yani altıgen yapmayı ve bir dikdörtgen içinde altıgenin en fazla maksimum verim sağlayan bir şekil olduğunu bilip altıgeni uygulamayı, altıgenin eşit kenarlarını tam olarak bütün altıgenlerde yapmayı ve son altıgende tam muntazam bitirmeyi, o altıgenin malzemelerini balmumun vücutta üretmeyi, 13 derece açı vermeyi ki bal dökülmesin.
Maşallah.
Ya bu arı bunu nasıl yapsın? Yani sana verelim diyelim evrimci birisine. Al sen bunu yap bakalım diyelim. Yapabilir mi? Yani insan ben şuurluyum falan diyor mesela evrimci. Yapamaz. Arı nasıl yapıyor peki onu? Ya aklı şuuru olmayan. Allah söylüyor nasıl yaptığını. Allah vahyetti diyor. Her şeyi Allah'ın vahyiyle yapıyor. Bütün insanlar, bütün canlılar, bütün hayvanlar her şeyi Allah'ın ilhamıyla yaparlar her şeyi. Yani Allah yap der, yaparlar. Allah yaptırır. Yoksa hiç kimse bir şey yapamaz. Allah'ın izniyle. O mucizelerinden bir tanesi arının dansı, peteği ayrı. Bal, ürettiği bal niye yani milyon kat kendinden fazla ihtiyacı olan bal üretsin.
Değil mi?
Niye şifalı olsun? Nasıl olsun? Yani nasıl bakteri Maşallah. Tutmasın? Nasıl insana faydalı olsun? Yani kanatları, kanatların özellikleri yani şey orkide çiçeğinle birlikte
İnşallah.
Çiçeğin döllenmesine yönelik benzer çiçekle ortak bir simbiyotik yaşamları
evet,
var
Maşallah.
Mesela. Polenleri, çiçekleri döllüyor. Bu nasıl bir şey olabilir? Yani hem çiçeği aynı şekilde Allah arının dişisi şeklinde yaratmış. Arı oraya gidiyor kokusuyla birlikte. Oradan polenleri alıyor. Allah onu emrediyor. Değil mi? Yani birisi bitki, birisi hayvan mesela. Yani böyle arıyla ilgili hocamızın kitabı var. Yani arı mucizesi. İnternet siteleri var. Oradan yani şu anda başlasak biz birkaç gün arı üstünde konuşmamız gerekir maşallah. Yani olağanüstü bir insanın yapamayacağı şekilde. Bu başka birçok canlıda da böyle. Kur'an'da zikredilen birçok canlıda da çok büyük mucizeler var. Mesela örümcek var. Örümcek surenin ismini vermiş. Mesela arı sureye Allah isim vermiş. Nahıl suresi. Bal arısı. İnşallah. Örümcek de aynı şekilde. Ankebut suresi. Değil mi?
İnşallah. Bir de inşallah. Berker Hocam o arıların hani açıyla yaptığı petekler. Mesela hiçbir mimar bunu yapamıyor. Hiçbir mimar bunu yapamaz. Hatta bir noktadan başlayıp bir noktaya getiremezler inşallah. Bu da çok büyük bir mucize inşallah.
Değil mi? Örümceklerde de aynı şekilde.
Hepsi onunla ilgili de bir videomuz var aslında.
İnşallah.
Videomuzu göster.
İnşallah.
Gösterelim mi?
İnşallah.
Tamam.
Bir dakika 50 şeyden başladık.
Bir dakika 50 saniye. Hı hı.
Oradan başladık.
Mimari insanının kültür mirasının en önemli unsurlarından biridir. Farklı medeniyetler geçtiğimiz binlerce yıl içinde birbirinden çarpıcı mimari harikalar inşa etmiştir. Piramitler, saraylar, katedraller, camiler, her biri usta mimarların hesaplarıyla binlerce insanın ortak emek ve iş gücüyle ortaya çıkmıştır. Mimari Allah'ın insanoğluna bahşettiği sanat ve estetik kavramlarının sergi alanıdır. Peki doğada da insanlar kadar usta mimarlar bulunduğunu biliyor musunuz? Seri inşaatlerini kendi bedenlerinden saldırdıkları ipek ağlarla yapar. Örümcek ipi aynı kalınlıktaki çelikten tam 5 kat daha sağlamdır. Havada hızla uçan büyük sinekler bile örümcek ağının sağlam ve esnek tuzağından kurtulamaz. Karadul örümceğinin ağında bir de yapışkan damlalar bulunur. Bu ağlara yakalanan bir balon kendini kurtarması imkansız gibidir. Örümceğin ağı yapışkan, esnek ve şaşırtıcı derecede sağlamdır. Örümcek için bir tuzak oluşturmanın ötesinde aslında bu ağ onun vücudunun bir uzantısıdır. Örümcek ağa takılan her türlü canlının titreşimlerini hisseder ve onu gecikmeden yakalar. Ağın üretildiği yerse örümceğin arka kısmıdır. Özel bir organdan salgıladığı ipliği bacaklarıyla tutup çeker. İpliğin üzerindeki yapışkan damlalar aslında yumak halindeki iplik demetleridir. Gerektiğinde bunlar açılır ve ağ kolaylıkla esner. Örümceğe bu mimari harikayı inşa ettiren de kuşkusuz Allah'ın bu canlıya verdiği ilhamdır.
Evet.
İnşallah. Evet. Burada da gördüğümüz gibi örümceğin mükemmel bir mimari bilgisi var. Tabii ki inşallah baktığımız zaman örümceğin vücuduna baktığımız zaman başla göğüs aynı hizada yapışık. bir de karın var. İki bölgeden oluşuyor. Buna bilimsel olarak sefalotoraks diye ad veriliyor. Başın gövdeyle birleşmiş hali. Burada 8 göz var örümcekte. 8 göz var ve 8 bacak, 2 zehir çengeli ve 2 de duyu ayağı var. Evet. İnşallah yumuşak ve esnek olan karın alt bölümünden iplik delikleriyle üretiyor iplikleri. Arka bacaklarıyla iplikleri örüyor. Bir de kıskaçları var tabii örümceğin. O kıskaçlarıyla avını yakalayıp onu zehriyle dolduruyor. Tabii ki örümceğin burada avını yakalaması için onu bir sıvı haline getirmesi lazım. Çünkü örümcek sıvı halinde alıyor besinini. Onun için bir mesela bir böceği yakaladığı zaman ilk olarak onu sıvı haline getiriyor. Sıvı haline getirdikten sonra onu yiyecek olarak kullanıyor inşallah. Bir de örümceğin avını felç etme ve sindirim sistemi var. Biraz da ondan bahsedelim inşallah. Mesela örümceklerin üzerinde tüycükler var. Bu tüyler sayesinde avlayacağı canlının titreşimini alarak nerede olduğunu buluyor. Mesela bu hiçbir avcıda yok. Hiçbir avcı bunu yapamıyor. Yakından maşallah, algılayamıyor. Maşallah. Elhamdülillah. Canlıyı buluyor o tüycükler sayesinde ve avını yakalıyor inşallah. Baktığımız zaman örümcek ağı da muazzam tabii. Öyle bir güzel sanatla örülmüş ki inşallah. Allah'ın dilemesiyle inşallah. Evet. Orada yakaladığı besinini, avını orada tutuyor, orada muhafaza ediyor. Bir de onu sarıyor tabii inşallah.
Maşallah.
Maşallah. Bir ayet var, ayeti söyleyeyim inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bir bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Maşallah. Câsiye suresi 4. ayet inşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Arı, örümcek. Şimdi örümceğin fosilini gösteriyoruz. Yani bu milyonlarca inşallah yıldır Allah'ın vahiy ile mükemmel bir teknoloji icra eden bir canlı. Bakın bu da fosili 3 boyutlu. Örümcek gibi, günümüzdeki örümcekler gibi bacakları, arkadaki ağ yapan ünitesi maşallah ve kafa kısmı maşallah ve şu üstteki amberde açık renkli olanla gördüğümüz örümceğin fosilinin sol tarafında böyle bir böyle yelpaze gibi bir şey var. O da örümceğin ağı. Evet. O da Allah'ın dilemesiyle maşallah yine fosil olarak amber reçinesinin içerisinde kalmış.
İnşallah.
25 milyon yıl önceki örümceğin de hani aynı günümüzdekiler gibi ağı ile birlikte kalmış vaziyette.
İnşallah.
Gözün örümcek ağı değil mi? Günümüzde maşallah üretilemeyen bir madde.
Tabii.
Yani
hatta,
sıfırdan.
İnşallah. Evet. Hatta aynı incelikte mesela bir çelik olsa ördüğü şey dayanamıyor. Ağa dayanamıyor. Mesela bir örümceği bir insan boyu kadar düşünsek eğer olsaydı uçakları bile durdurma kuvveti oluşabilirdi.
O kadar kuvvetli.
Tabii.
Bir de esnek.
Esnek tabii. Evet.
Aynı inşallah kalınlıktaki kavçuktan da 5 kat daha esnek.
Tabii.
Yani maşallah hem esnek hem sağlam.
Maşallah.
Çok muazzam bir protein yapısı var onda.
İnşallah.
Şimdi bir tane daha slide göstereceğim. Bu da İnşallah. Proteinleri biz çok önemli ürünler maşallah olarak anlatıyoruz. Fakat bu proteinlerin sayısı o kadar fazla ki vücudumuzda kullanılan. İnsan vücuduna mesela 100.000, 200.000 adet proteinin sentezlendiğini, çeşit olarak sentezlendiğini vücudumuzda biliyoruz. Şimdi bakın bu sadece küçük bir örnek. Hücrede, klasik bir hücrede kullanılan proteinleri kağıda yazıp üzerine hani ne zaman o ne zaman kullanılıyor. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı. Birbirinin reaksiyonlarını etkileyen madde bu proteinler.
Evet.
Bu sadece küçük bir başlangıç kısmı İnşallah. Ne kadar karmaşık vaziyette şu an duruyor.
İnşallah.
Gördünüz mü? Evet, yani protein derken, karmaşıklığını anlatırken İnşallah. Ve proteinin kompleks yapısını ifade ederken işte bunu şu an gösteriyorum ki İnşallah. Anlaşılsın diye.
İnşallah.
Hakikaten çok mucizevi bir konu protein. Hakikaten müthiş işler yapıyorlar.
İnşallah.
Ve günümüzdeki yani her ne kadar tüm detayları da biliniyor olmasına rağmen proteinin sentezi, hangi elementlerden İnşallah. Hangi atomlardan oluştuğu, nerede sentezlendiği, sentezlenme basamakları ve ne zaman ve hangi vücudun organlarında sentezlendiği biliniyor olmasına rağmen laboratuvar ortamında yapılamıyor. Allah'ın hikmeti.
İnşallah. İnşallah.
Neden? Çünkü protein yapılırken de proteinler kullanılıyor. Bir tane protein üretmek için başka proteinler de gerekiyor.
Evet, doğru.
Dolayısıyla üretilemiyor şu an, öyle bir teknoloji yok.
İnşallah.
Ya bir proteinin görevini yapacak olan bir makine olması lazım evvela, değil mi?
İnşallah.
Sonra bir makine daha olması lazım. O da başka işlemini yerine getirecek. Ve sıradan sıraya 100 tane bizim makinemiz olması lazım. Hani örnek olarak anlaşılsın diye anlatıyorum.
İnşallah.
Çünkü bir tane proteinin vücut üretilmesi için o an ortamda 100 tane farklı proteini kullanılıyor aynı anda. Dolayısıyla 100 tane makine olacak ki bir tane protein laboratuvar ortamında üretilebilsin. İnşallah. Bu şeyi kıyaslayacak olursak tam tamam.
İnşallah.
Evet, şimdi bir videomuz mu var? Ha, yok, savunma hücresi.
Proteinlerden başlayınca savunma hücrelerinden devam edebiliriz.
İnşallah. Vücudumuzda hem proteinler hem de protein sentezleyen hücrelerin çok güzel bir koordinasyonu ve işbirliği uyumunu görüyoruz inşallah. Savunma sisteminde çok yine proteinlerin üzerine dayalı olan ve hakikaten çok titiz ve çok detaylı bir sistem inşallah. Şimdi onunla ilgili sunumu açayım, oradan devam edelim inşallah. Evet. Savunma hücrelerindeki seçim. Vücudumuzda 220 farklı hücre tipi var. Savunma hücreleri de bunlardan bir tanesi. Şimdi mikro düşmanlar vücudun kendisine ait olmayıp bir yolla vücuda giren, dolayısıyla vücuttaki savunma ordusunu harekete geçiren mikro canlılar. Bakteriler, virüsler, mikroplar, bunlar bu gruba dahil. Yabancı bir maddenin savunma hücreleri tarafından düşman olarak algılanması için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Molekül büyüklüğü, vücuttan atılma hızı, vücudun giriş şekli gibi birçok belirtileri var. Dost mu, düşman mı, ne olduğu belli değil. Onu bir tanımak lazım gerekiyor. Tanıdıktan sonra da belki vücut saldıracak, yok edecek.
İnşallah.
Belki dost bir maddeyse de alıp kullanacak. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Molekül çünkü karşımızdaki, hangi molekül olduğunu bilmiyoruz. Şimdi onun nasıl tespit edildiğini görüyoruz.
İnşallah.
Düşmanı yaratan Allah, onunla mücadele edecek savunma sistemini de yaratandır.
İnşallah.
T hücreleri, T lenfositleri denilen düşmana karşı önceden hazırlık yapan hücreler ve diğer mikroplara karşı bağışıklık sisteminde esas rolü oynamaktadırlar. T hücreleri timüs bezinde sentezlenen bağışıklık sistemi vücudumuzdaki yönetici sıfatıyla diyebiliriz. Yetkisi büyük ve kabiliyetleri de büyük olan moleküller nitekim. Yani orduya benzetecek olursak bunlar yüzbaşı, bir de B lenfositleri var, onlar da onun yüzbaşının altındaki kadro diyebiliriz. T hücreleri timüs bezi içinde olgunlaşırlar. T hücreleri düşman uyarısını aldıktan sonra kemik iliği içerisinde harekete başlarlar. Olgunlaşmamış olanları timüse göç eder ve daha uzman bir hale gelirler. Kemik iliğinden de ne salgılanıyor? B hücreleri. Az önce bahsettiğim hücreler. Savunma hücreleri mikropları diğerlerinden ayırt ederler. Bu çok önemli bir konu. Ki bununla ilgili hastalıklar da oluyor. Mesela düşman olarak addediyor vücut. Alerji oluşuyor mesela. Poleni düşman zannediyor vücut mesela.
İnşallah.
Bu çünkü bu konuya çok benzer bir konu.
Evet.
Ayrıntısına girdiğimizde doktorlar tıbbi olarak yani değişik tanımlamalar yapıyorlar ama temelinde aynı sisteme dayalı. Yani tanıma sisteminin düşman addedip mesela poleni, bu bitkilerin özellikle baharda üreme mevsimleri oluyor.
Evet.
Aksırma, tıksırma, bazı yerlerde kızarma gibi vücut aşırı tepki gösteriyor. Karşısındaki de mikrop olmadığından dolayı vücut orada yaptığı çalışma sanki canlı bir bakteri, patojen bakteri yapıyormuş gibi çalışma yapınca oradaki yapılan çaba yan etki oluyor vücuda. Bir alerji oluşuyor mesela. Onun için tanımak, ayırt etmek çok önemli. Tanınmadığı durumlarda çeşitli hastalıklar olabiliyor alerji gibi. T hücreleri faydalı olabilmek için alıcıları vasıtasıyla mikroplarla ilgili antijenlere eklenmek zorundadır. T hücresi gibi hücreler bir hücrenin vücuda ait olup olmadığını söylemek için tanıyıcı proteinler kullanırlar. Mesela alıcı dediğimiz ve tanımada etken olan şeyler, bu veriler ne? Onlar da protein. Şimdi Allah bizim vücudumuzda tanıyıcı proteinler yaratıyor.
İnşallah.
Aynı şekilde dışarıda da varyasyon olarak neredeyse 1 trilyona kadar varyasyon olabilecek virüslerin ve bakterilerin, patojen bakterilerin, mikropların dışında da yeni bu proteinlerden yaratıyor. Ve hayrettir, aynı proteinler bizim vücudumuzdakilerle anahtar kilit uyumu sergileyebiliyor.
Evet.
Sergilenmese de vücut uygun anahtarı sentez edip, yani yok öyle bir şey, bulup yine o anahtar kilit uyumunu vücutta sergiliyor, oluşturuyor. Evet. Ve böylece de savunma sistemi başarı elde ediyor. Yani o zaman şunu gösteriyoruz. Anahtarla kilidin uyumlu olması için anahtarla kilidi yaratanın aynı olması lazım. Yani anlaşılsın diye söylüyorum. Dışarıda hiç alakasız, bizim vücudumuza belki ilk defa, vücudumuza belki ilk defa girecek olan bir hücre bizim vücudumuz tarafından tanınması için bizim vücudumuzun da dışarıdaki virüsünde Allah tarafından, evet, değil mi, yaratıldığına, aynı yaratıcı tarafından yaratıldığına inşallah bir delildir.
İnşallah.
Devam ediyoruz. Savunma hücrelerinin hücresinin zarında kimlik tespiti yapan tanıyıcı proteinler. Az önce bahsettiğimiz konu. Tanıyıcı proteinler moleküler bayraklar ve işaret direkleri gibi görev yapıyorlar. Hücrelerin birbirlerini tanımalarını ve bağlantıya geçmelerini sağlarlar. Bu proteinlerin çoğunlukla şekerden oluşmuş olan çubuk benzeri uzantıları hücre zarından dış alana uzanır. Yani kimlik belirliyor. Dışında kimliğini belli eden çıkıntılar var.
Evet.
Hücre zarında tanıyıcı proteinlerin hayati rolü var. Tanıyıcı proteinlerin bulunmaması kanserin oluşmasına önemli rol oynar. Tanıyıcı proteinler sayesinde hücreler arasında meydana gelen bağlantılar hücrenin büyümesini düzenler.
İnşallah.
Maşallah, bu çok hassas bir konu.
İnşallah.
Mesela dedim ya, dışarıda 1 trilyona yakın kilit var. Vücudumuzda, evet, da 1 trilyona aynı şekilde varyatif üretip o kilidi açacak anahtar üretme kabiliyeti var.
İnşallah.
Bu hücrelerin tamamında geçerli olan bir tanıtma yöntemi, tanıştırma yöntemi. Hücreler birbirlerini bu şekilde tanıyor. Hepsinin hücrelerinin dışına uzanmış, az önce tarif edilen proteinler ve kimi şekerlerden oluşan şekiller var. Bu bir dil. Bu anlama göre vücut farkında oluyor. Karşısındaki dost mu, düşman mı, ne hücresi? Yani dışarıdaki bakterinin de dost olanı var, düşman olanı da var. Düşman olanını ve dost olanını da bu şekilde tanıyor.
İnşallah.
Fakat çok mucizevi bir konu. Bizim vücudumuz bu dışarıdaki bakterilerin tamamını tanıması için varyatif, yani çeşit üretme kabiliyetine sahipken, kendi vücut hücrelerimizi tanımaması, onları düşman addetmemesi için özel bir mekanizma da kurulmuş durumda. Yani bu ne demek? Bizim vücudumuzda bir silah var. Fakat bu silah kendi vücut hücremizi de öldürüyor. Öldürebilme kabiliyetine sahip. Ama silahın vücudumuzdaki hücreye nişanlanmaması için de bir sistem kurulmuş durumda. Ya sistemin yani her ayrıntısı, her şeyi var. Eksik hiçbir şey yok. Ve insan daha bebekken doğduğunda bu sistem tam onun üstünde oluyor. Eksik olduğu zaman da birçok hastalık ortaya çıkıyor.
İnşallah.
Allah onu da gösteriyor. Ki Allah'ın verdiği nimeti tam anlayalım diye.
İnşallah.
Dolayısıyla bu neyi gösterir? Yine aşama aşama, kademe kademe bir gelişim değil, tam eksiksiz bütün halinde tüm bilginin zaten DNA'da var olduğunu gösterir inşallah.
İnşallah.
Bununla ilgili varsa hard diskimizde mi var?
Evet.
İnşallah.
Tamam.
Ya da bana gönder şey istersen.
İnşallah. Birkaç filmimiz var, tam onları da gösterelim, olur. Evet. Savunma hücrelerine örnek bir tane şimdi film gösteriyorum.
Doğduğumuz andan itibaren etrafımız görünmeyen, sinsi ve saldırgan bir topluluk tarafından kuşatılır. Bunlar mikroplardır. Bakteriler, mantarlar ve virüsler. Yerler, ürerler. Avlarlar ve avlanırlar. Ancak her türlü dış tehdide karşı bizi ustaca koruyan bir ordu bedenimizde hep hazır bulunur. Savunma sistemi. Üyelerinin sayısı 1 trilyonu geçen sistematik topluluk. Evrende bilinen en kalabalık, en düzenli ve en disiplinli ordu. Küçücük boyutlarıyla kendilerinden milyonlarca kat büyük olan insan bedenini hastalığa, bazen de ölüme sürükleyen virüsler, insanlara acizliklerini hatırlatmak için Allah'ın yarattığı özel varlıklardır. Allah hem hastalığı hem de şifasını yaratandır. Virüsleri hastalıkların nedeni olarak yaratmıştır. Şifa ise bedenimizde yer alan bir başka yaratılış mucizesinde, yani savunma sisteminde saklıdır.
Evet, diğer filmleri de hemen göstereyim.
Savunma sistemimizin savaşa başlamadan önce mutlaka düşmanı iyice tanıması, istihbarat yapması gerekiyor. Oldukça dinamik olan bu birlikler, düşman hakkındaki istihbaratı savunma ordusunun her birimine deşifre edip yayarlar. İstihbaratı alır almaz, yardımcı T hücreleri, öncelikle diğer hücreleri düşman tehdidi hakkında uyarır. Bunun için lenfokin isimli bir molekül salgılar. Bu kimyasal mesaj, diğer hücreleri hemen harekete geçiren savaş alarmıdır.
Yaydığı sinyal sonucunda düşman İnşallah. Tespit edildi ve yok edildi. İşte böyle İnşallah. Mükemmel ama başından beri mükemmel. Yani sonradan öğrenilerek, yani hatta şöyle, virüs ilk önce virüs, hücrenin ne olduğunu tespit ediyor. Düşman olduğunu bildikten sonra o bilgiyi mesela kaybetmiyor.
Evet.
Saklıyor.
İnşallah.
Ve bir daha eğer vücuda aynı virüs girer girmez daha hemen kapıda sen düşmansın diyor. Hemen orada durduruyorlar. Bu sefer vücudun içine öyle serbest bir şekilde giremiyor.
Ya bunlar dünyanın harikaları. Şimdi Sayın Hocamız Adnan Oktar izah etmişti. Mesela cennette, şimdi cennette bir şeye ihtiyacımız yok. Yani biz dünyada imtihan yeri olarak bir kere günde bir en az 3 defa yiyeceğiz. Bir defa yatıracağız vücudu. Yani böyle yani acizliklerimiz.
İnşallah.
Yani bir oturup düşünmesi lazım insanın acizliklerini. Yani Allah onu özellikle dünyada veriyor. Ahirette uykuya ihtiyaç yok. Vücudun dinlenmesine ihtiyaç yok. Yemeğe ihtiyaç yok. Bu demektir ki metabolizma yok. Bu demektir ki hastalık yok. Bu demektir ki savunma hücrelerine ihtiyaç yok.
Evet.
Şimdi bunların hepsi burada var, dünyada var. Ve Allah bize bunları bakın ekranda orijinal haliyle gösteriyor mesela hücreleri, savunma sistemini veya mesela el arasındaki hücrelerin nasıl öldüğünü görebiliyoruz. Yani ahir zamanın çok büyük bir nimeti bu.
İnşallah.
Allah'ın izniyle. Şimdi bunları gözümüzle görüp anlayabiliyoruz ve bilim hani bunları tespit edebiliyor. Allah bu nimeti bize vermiş bu devirde. Yani bunlar 200 yıl evvel mümkün değil böyle bir şey. 300 yıl evvel, 400 yıl evvel. Bu nimeti çok güzel tespit ederek, Allah'ı yücelterek değerlendirmek lazım. Çünkü mesela ahirette o hücreleri görmeyeceğiz belki. Değil mi? Yani savunma hücresine evet. ihtiyaç yok. Allah bize buradaki o mükemmel sistemi gösterip kendisinin kudretini görüp takdir etmemizi ve tespih etmemiz için bunu gösteriyor. Değil mi? Yani muhteşem mekanizmalar. Dünya bir imtihan yeri ve acizliğin gereği olarak ama oradaki acizlikte mesela hastalıktaki savunmayı vücudun nasıl yaptığı çok muazzam bir iman hakikati oluyor. Yani oradaki hücrelerin akıllıyım, şuurluyacağımış gibi davranışları ve mükemmel faaliyetleri ki bunları kendine ait olmadığı ve Allah'ın kendisinin onları her an yarattığını bize gösteriyor olması dünyadaki çok büyük bir nimet. Yani onu görüp detayda Allah'ın sanatını ve kudretini görüp Subhanallah deyip Allah'ın büyüklüğünü takdir edip ona daha çok yaklaşmamız, daha çok korkmamız, daha çok sevmemiz için dünyada verilmiş çok büyük bir nimet. Ayette hücreye ihtiyaç olmayabilir. Evet. Yeni bir inşa ile yaratacağız diyor Cenab-ı Allah. Ona ihtiyaç olmayabilir. Bambaşka bir fizik kanunları, bambaşka bir fizikle demişti hocamız.
Evet.
O yüzden çok büyük mucize ve iman hakikati bunlar Allah'ın izniyle. Vücudumuzun en önemli mucizevi yönü bir de beyin. Yani Allah ona zahiren bir koordinasyon ve organizasyon yeteneği vermiş. Su içinde bir et yani topu topu. Bu ona ait olmadığı belli ama onun içinde çok mucizeler gösteriyor ki biz oradaki Allah'ın sanatını, mükemmel yaratılış detaydaki sanatını ve kudretini görelim diye. Onunla ilgili bir videomuz var, beyinle ilgili, onu izleyelim.
İnşallah.
Şimdi beyinciğin yapısına ve çalışma sistemine yakından bakalım. Beyinciği oluşturan hücreler Purkinje hücresi olarak isimlendirilirler. Bu hücreler beyni oluşturan hücrelerden farklıdır. Her bir Purkinje hücresi daha küçük yapılar olan granül hücrelerle 150 ila 200 bin bağlantı yapar. Beyinciğin büyüklüğünün beynin onda biri olduğu hatırlanırsa bu kadar çok bağlantının böylesine küçük bir alanda gerçekleştirilmesindeki mükemmellik açıkça ortaya çıkmaktadır. Beyincik ve omurilik soğanında bulunan denge oranı vücudun dengesini sağlamak için birlikte çalışır. Bu organlardaki hücreler yapılacak hareketin hızını ve yönünü tayin ederler. Vücudun bir sonraki şeklini önceden planlayarak yeni durumda dengenin korunması için gerekli kaslara kasılmalarını emreden bir sinyal gönderirler. Bu işlemler o kadar süratli gerçekleşir ki insan vücudu bir durumdan bir başka duruma birkaç milisaniye gibi kısa bir sürede geçebilir. Eğer bu hesaplamalar olmasaydı ya da herhangi biri hatalı yapılsaydı insan dengesini koruyamaz ve her hareketinde yere yuvarlanırdı. Voleybol oynayan birini düşünelim. Bu kişi oyun süresince bütün dikkatini kendine doğru gelen topa ve o topla temas edecek olan ellerinin ve kollarının duruşuna verir. Bu sırada vücudunun hangi pozisyonda durması gerektiğini düşünmez. O andaki dengesinin korunmasını ve bir sonraki hareketi için hangi kaslarını kasması gerektiğini aklına bile getirmez. Tüm bu hesaplamaları beyincik onun için yapar. Oyuncunun en iyi pozisyonda en etkin vuruşu yapabilmesi için kaslara sürekli olarak emirler gönderir. Bu hesaplamaları insanın bilinçli olarak kendisinin yapması gerekseydi voleybol oynarken konsantre olamaz ve hiçbir faaliyeti kontrolü altında tutamazdı. Daha doğrusu hiçbir zaman voleybol oynayamazdı. Bugün sahip olduğumuz bilim ve teknolojinin ulaştığı düzey bile bu sistemin çalışmasındaki detayları henüz tam olarak çözememiştir. Mükemmel bir tasarıma sahip olan bu hareket sistemi Allah'ın yaratmasındaki üstün sanatın örneklerindendir. Her bir hücre, Allah'ın kendisine yüklediği görevi, onun emirleri doğrultusunda eksiksizce yerine getirmektedir. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur: her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz O, işlediklerinizden haberdardır.
Evet, maşallah görüyoruz. Yani bir et, protein, su parçasının bunları yapması mümkün olmadığı açık ve belli yani. Bunun izahatına da gerek yok ama görmemiz bize yani Allah'ın mükemmel sanatını, sonsuz ilmini, sonsuz kudretini gösterdiği için çok büyük iman hakikati. Subhanallah. Şimdi kısa bir aramız var. Sonra devam edeceğiz inşallah. Evet. Programımıza devam ediyoruz sayın izleyicilerimiz. Evet, Oktay Hocam Azerbaycan'dan geldi maşallah. Yani şimdi başka Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimiz de oluyor.
İnşallah.
Ve zaman zaman buraya gelmediklerinde bize orada yaptıkları faaliyetleri resim olarak ve bilgi olarak gönderiyorlar maşallah.
Çok güzel haber yani, maşallah.
Hamdülillah.
Yani çok şahane gerçekten. Allah razı olsun. Yani Azerbaycan zaten bizim kardeş yani. Aynı milletiz. Ondan sonra sayın hocamız burada Azerbaycan bayrağını da Türk bayrağıyla birlikte yıllardır tutuyor yani canlı yayınlar başladığından beri. İki devletin birleşmesi zaten devlet başkanlarının da söylediği, Azerbaycan'da da iki millet, yani iki devlet tek millet. Yani İnşallah. Dilimiz ayrı, dinimiz aynı.
Aynı, evet.
İki aynı ülkenin iki şehri gibi, hiçbir fark yok maşallah. O yüzden Azerbaycan da bizim kendi vatanımız.
Maşallah.
Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimizin kendi vatanı maşallah. Ama tabii çok gurur duyuyoruz, Allah razı olsun. Oradaki bilimsel ve imani faaliyetleri Sayın Hocamızın inşallah çalışmalarından istifade ederek,
Allah razı olsun,
onun ruhunu alarak, onun metotlarıyla aynı şekilde orada çok güzel faaliyetler yapıyorlar maşallah. Çok da fedakarlar, çok
Allah razı olsun.
Evet, yani maşallah, yani kitaplardan, Sayın Hocamızın kitaplarından çok istifade etmiş oldukları anlaşılıyor her halinde. Ahlakları da aynı şekilde. Yani
çok samimiler.
Bir şeyi teknik olarak anlatmak değildir. Dün hocamız çok güzel bir anlatım yaptı. Mesela Şeyh Nazım Hazretleri örnek verdi. Bir insanın dindar olması önemlidir. Yani Allah'a olan yakınlığı önemlidir dedi. O zaman o ne konuşsa feyiz saçar dedi hocamız. Yani bu çok önemli. Hani çok fazla alim olmak, yani bilgi sahibi olmak değildir dedi. Birçok bilgi sahibi insan var dedi. Yani Arapçayı çok iyi biliyor, kelimeleri çok iyi biliyor, ezbere biliyor diyelim hadisleri. Hatta Kur'an'ı ezbere biliyor olabilir. Arapçasıyla, tecvidiyle okuyup söylüyor olabilir. Ama bilgi, yani milyonlarca insanda böyle bir bilgi olabilir dedi abi. Teknik bilgi de olabilir aynı zamanda. Ama Allah'tan çok korkmak, Allah'ı çok sevmek, değil mi?
İnşallah.
Ondan sonra takva olmak,
İnşallah,
ve Allah'a olan sevgisi, aşkı böyle kelimesinde, ses tonunda, yani yüreğinde hissedilen bir mümin olmak, o zaman ne konuşursa konuşsun çok etkili olacağını söylüyoruz. Mesela Şeyh Nazım Hazretleri'ne örnek verdi. Çok dedi, müthiş bir iman, aşkla Allah'a bağlı olduğu, sevdiği çok belli dedi, yani
İnşallah,
her halinden konuşmaları. O yüzden feyiz saçıyor dedi. Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri'ne örnek verdi. Başka insanlarda da o bilgiler var dedi. Ama dedi çok samimi dedi. Bunlar çok önemli, yani Müslümanların zaten yani secde izi alnındadır diyor. İnsanın yüzüne akseden bir imani güzelliği, onun tevekküllü olduğu, kadere iman ettiği, Allah için yaşadığı, samimi olduğu, yüzüne akseden güzellikten belli oluyor müminin, Allah'ın izniyle. O yüzden yani kardeşlerimiz Azerbaycan'da yaptıkları faaliyetler, yani bilimsel faaliyetler, onların Allah'a olan imanlarının bir tecellisi olarak orada. O coşkuları, o sevgileri. Çok da ince düşünceliler aynı Allah zamanda. Değil
İnşallah.
Mi? Allah razı olsun.
Allah razı olsun.
İnşallah. Evet, ince düşünceli olmakla alakalı Kur'an ahlakında müminlerin kendi haklarından da feragat ederek diğer mümin kardeşlerini kendilerinden üstün tutmaları gerekmektedir inşallah. Allah'ın izniyle. Yani gerçek iman, teslimiyet ve gerçek kardeşlik de budur zaten inşallah. Allah'ın izniyle. İnşallah hiçbir çıkar bulunmadan daima kardeşini düşünerek inşallah. Bir müminin ahlakıdır bu inşallah. Allah'ın izniyle.
İnşallah.
İnşallah. Müminin diğer müminlerin kendisini üstün tutması, yalnızca onu daha çok maddi imkan sağlaması da ile sınırlı değildir tabii ki inşallah. Bu kardeşliğin ifade edildiği yerlerden biri de düşüncedir inşallah, Allah'ın izniyle. Yani mümin her zaman kardeşini düşünecek. Onun isteklerini inşallah karşılayacaktır Allah'ın izniyle. Kaba ve düşüncesiz tavır göstermez mümin inşallah.
Evet, inşallah.
İnşallah Allah'ın izniyle. Bu da kişinin imanının olgunlaşmasından ileri gelir inşallah Allah'ın izniyle. Yaptığı bir hareketin diğer müminleri nasıl etkileyeceğini düşünür. Her zaman tartar, her zaman ölçer biçer inşallah, ona göre hareket eder Allah'ın izniyle. Yani karşıdaki mümini kırmaz inşallah Allah'ın izniyle. Tabii ki münafıklarda bu böyle değil inşallah. Hı hı. Münafıklarda daha başka çıkarlarını düşünürler genelde. Onun için hocamız da demişti inşallah, münafık domuzun pis yerine konan bir böcek gibidir inşallah. Devamlı. Evet. İnşallah.
Müminler orada,
tertemiz
inşallah, inşallah, ince düşünceli. Allah'ın ayet-i kerimede onlar kardeşlerini öz nefislerine tercih eder.
Evet.
Yani hiçbir zaman bencil ve egoist i̇nşallah. Olmaz Müslüman. Çünkü hedefi, yaşamasının gayesi Allah'ın rızasıdır.
İnşallah.
Ve Allah'ın ahlakının tecelli ettiği müminlere karşı muhabbet ve sevgi duyar. Ve onlarla birlikte olmaktan, onlarla fedakarlık yapmaktan, sevgisini İnşallah. Göstermekten çok büyük haz duyar. Yani Allah sevgisinden kaynaklanan mümin sevgisi vardır. İnşallah. Ve o her zaman için önceliklidir. Yani Allah. Bir başka mümin, İnşallah. Gerçek bir mümin kendisinden çok daha önce gelir insanın. Yani İnşallah. Bir müminin. O yüzden her zaman karşısındakini daha çok düşünür. İnşallah. Yemez yedirir. İşte giymez giydirir. Bir ihtiyacı varsa hemen onu halletmeye çalışır. Onun dünyasını güzelleştirmeye çalışır. Yani fedakarlık zaten o imanından gelen, güzel ahlakından gelen
Maşallah.
Bir özelliktir.
Maşallah.
Ve o onda öyle tecelli eder. O kendisi için de diğer mümin kardeşi de aynı şeyi onun için düşünür.
Maşallah.
O zaman Allah dünyayı cennet benzeri bir güzellik haline getirir. Maşallah. Güven, huzur, vefa, sadakat, kardeşlik açısından dünyada çok büyük bir nimettir. Yani o seni kendisinden daha çok düşünen dostların, arkadaşların, mümin kardeşlerin olduğunu bilmek dünyadaki en güzel huzur ve güven hislerinden bir tanesidir. Çünkü her insan öyle insanlar arar etrafında ama ahir zamanda bulamaz. Bir kişiyi, iki kişiyi gerçek dost, gerçek arkadaş olarak arıyor insanlar. Ama yani bir kişi, iki kişi geçmiyor. Hatta en sonunda yani eğer menfaat çakışması söz konusu olursa
ayrılıyor.
Orada da tek başına kalıyor insan. O insan karşıdaki, o da kendini tercih ediyor.
Evet.
Bir bakıyor yalnız. Ama işte nefsini ilah edinenler de bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Allah'a ilah edinenler de da tam tersi güven, huzur ve sadakat, vefa tam ortamıdır yani. İnşallah bütün müminler birbiri için aynı şeyi düşünüp yaşadığından herkes birbirine cennetvari güzel bir yaşam sunmuş olur dünyada müminlerin. İnşallah Allah'ın izniyle.
Bir ayet inşallah okuyayım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Peygamberin evlerine rastgele girmeyin. Bir başka iş için girmişseniz ille de yemek vaktini beklemeyin. Ama yemeğe çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince dağılın ve söze dalmayın. Gerçekten bu peygambere eziyet vermekte. O da sizden utanmaktadır. Oysa Allah hakkı açıklamaktan utanmaz. İnşallah.
Yani inşallah.
Müminlerin ince düşüncesine gösteren bir ayet inşallah.
Evet. Maşallah.
İnşallah.
Nasıl devam edelim Onur Hocam? İman hakikatlerimizden.
İman hakikatlerinden devam edelim. İnşallah. Tamam.
İnşallah.
Bu Ernest Haeckel diye bir 1900'lerin başında kalma bir adam var. Diyor ki işte canlılar ilk başlangıcında anne karnında rahimdeyken hepsi birbirinin aynısıydı. Çok benzerdi. Biz de işte memeliler, kara canlıları olarak hepimiz denizden geldik. Canlılar balıklardan geldik. Onun için bizim embriyolarımız da bakın balıklara benziyor. İşte yüzgeçe benzer. Şimdi balıkların embriyosuna memelilerin embriyosunun bazı yerleri çok benziyor. Bu da işte onlardan geldiğimizin bir kanıtı diye 1900'lerin başında çıktı böyle bir iddiayla.
İnşallah.
Tüm dünya bunu kabul etti o zaman. Ve günümüzde ta 99 yılına kadar, yani 90'lı yıllara kadar bilimsel dergilerde, Nature'da, Science gibi dünyaca otorite olmuş bilimsel dergilerde bunun yanlışlığı ancak o zaman açıklandı. Ta ki günümüze kadar. Bu aradaki 90 yıl ne oldu? İnsanlar ki hala da bunu doğru olarak bilenler, kabul eden öyle bilenler vardır. Yani Ernest Haeckel'ın sahte çizimlerinin, sahte embriyo çizimlerinin doğru olduğunu zannedenler vardır hala. Ama 90 yıldır süren bu yalan sadece teori kanıtlamak üzere, teori değil de kendi iddialarını kanıtlamak üzere sürmüş bir yalan olarak, ünlü bir yalan olarak yerini tarih sahnesinde aldı. Şimdi onunla ilgili bir sunum göstermek istiyorum. Ernest Haeckel 19. yüzyılın sonlarında birey oluş soyoluşun tekrarıdır isimli bir şey ortaya atıyor. Buna da rekabilitasyon deniliyor. Olarak ifade edilen ve rekabilitasyon teorisi olarak geçen bir teori ortaya atıyor. Ne zaman? 19. yüzyılın sonlarında. Haeckel tarafından öne sürülen bu teori canlı embriyolarının gelişim süreçleri sırasında sözde atalarının geçirmiş oldukları evrimsel süreci tekrarladıklarını iddia ediyordu. Yani embriyoda bu embriyonun evrimsel atalarının sözde geçirdiği safhaları bize gösterdiğini söylüyor, iddia ediyor. Örneğin insan embriyosunun anne karnındaki gelişimi sırasında önce balık, sonra sürüngen özellikleri gösterdiğini, en son olarak da insana dönüştüğünü öne sürüyordu. Oysa ilerleyen yıllarda bu teorinin tamamen hayal ürünü bir senaryo olduğu ortaya çıktı. İnsan embriyosunun ilk dönemlerinde ortaya çıktığı iddia edilen sözde solungaçların gerçekte insanın orta kulak kanalının, paratiroidlerinin ve az önce sunumunu gördüğümüz timüs bezlerinin başlangıcı olduğu anlaşıldı. Embriyonun yumurta sarısı kesesine benzetilen kısmının da gerçekte bebek için kan üreten bir kese olduğu ortaya çıktı. Haeckel'ın onu izleyenlerin kuyruk olarak tamamladıkları kısım ise insanın omurga kemiğidir ve sadece bacaklarından daha önce ortaya çıktığı için kuyruk gibi görünmektedir. Şimdi meşhur çizimleri görüyoruz. Bakın yukarıda Haeckel'ın sahte çizimleri. Gördüğünüz gibi hepsi birbirine ne oluyor? Aşırı derecede benziyor. İnsan da var, tavşan da var, tavuk da var. Yani balık da var, semender de. Yani balık, sonra amfibi, sonra kara canlısı. Sözüm ona sanki öyle bir evrimsel şema varmış gibi sudan karaya bir yansıtma yapmış, çizme yapmış. Kendi hayal gücünü oraya yansıtmış. Fakat altta ise gördüğünüz gibi orijinal embriyoların şu an günümüzdeki bilimin bulduğu doğru halleri var. Ve hiçbirisi birbirisine bu kadar Haeckel'ın benzettiği kadar benzemiyor. Bunun üzerine şimdi yaptığı anlaşılıyor Haeckel'ın. Ve diyor ki Haeckel, bu yaptığım sahtekarlık itirafından sonra, sahtekarlığını itiraf ediyor, kendimi kınanmış ve ayıplanmış olarak görmem gerekir diyor. Yüzsüzlük belirtisi olarak. Fakat benim avuntum şudur ki, şununla avunuyorum diyor. Suçlu durumda yan yana bulunduğumuz yüzlerce arkadaş, birçok güvenilir gözlemci ve ünlü biyolog vardır ki onların çıkardıkları en iyi biyoloji kitaplarında, tezlerinde ve dergilerinde benim derecemle yapılmış sahtekarlıklar, kesin olmayan bilgiler, az çok tarif edilmiş, şematize edilip yeniden düzenlenmiş şekiller bulunuyor diyor. Yani günümüz evrim teorisini savunan, bunu yaymaya çalışan bütün bilim camiası. Belki cahilliklerinden konunun içinde bilmeyenler varsa tenzih ederiz diyeceğim ama çok büyük bir kısmı evrimin aslında yanlış ve yalanları bir arada bulunduran, geçersiz bilimsel olarak hiçbir delilinin olmayan bir iddia olduğunu bildikleri halde ne yapıyorlar? Sahte fosil yapıyorlar. Normal fosilleri çarpıtmaya çalışıyorlar. Onunla ilgili kişisel hezeyanlarını ve hayallerini Nature'da, Scientific American'da, bizim Türkiye'de de Bilim ve Teknik Dergisi'nde, değil mi? Birçok üniversitenin kendi içindeki yayınlarda sanki bilimsel bir gerçekmiş gibi yayınlıyorlar.
Evet.
İşte 150 yıldır evrim aldatmacasının dünya çapında kabul edilmesinin, birçok insanın buna inanması ve hayat felsefesini bunun üzerine dayandırmasının en büyük sebebi bu. Çünkü bilim camiası bunu destekledi. Aslında metafizik bir durum. Tabii Deccal'in bir oyunuydu bu. Geçtiğimiz yüzyılda hep Deccaliyet'in hakimiyeti vardı.
Evet.
Ama artık bu özellikle i̇nşallah. 1980 yılından sonra hocamızın yaptığı çalışmalar i̇nşallah. Neticesinde inşallah iman hakikatleri ve bilimin, müspet bilimin ortaya koyduğu gerçeklerle Ernst Haeckel ve bunun gibi birçok evrimci iddianın hepsinin yersiz, hayalden ibaret olduğunu gördük. Nitekim Ernst Haeckel kendisi de bunu itiraf ediyor. Ama diyor ki herkes yapıyor diyor. Demek ki bütün evrimciler yani bu işin içinde. Diyor o zaman şimdi peki mesela bak Science'da 5.50.97 tarihli sayısında Haeckel'ın embriyo çizimlerinin bir sahtekarlık ürünü olduğunu açıklayan Haeckel'ın embriyoları sahtekarlık yeniden keşfedildi başlıklı makale şöyle demektedir. Yalnız tarihe bak, 5 Eylül 1997, Haeckel bunu 19. yüzyılın sonunda ortaya atıyor. Neredeyse bir asır var arada. Richardson ve ekibinin bildirdiğine göre Haeckel sadece organlar eklemek ya da çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda farklı türleri birbirine benzer gösterebilmek için büyüklükleriyle oynamış, bazen embriyoları gerçek boyutlarından 10 kat farklı göstermiştir. Sanki bilmiyordu. O da biliyordu. Oradaki dönemdeki birçok insan da biliyordu. Yani yeni bulmuş gibi hayretli bir şekilde anlatmış. Herkes bunu biliyordu. Bildikleri bir yalandı. Haeckel'ın çizimlerinin bir sahtekarlık olduğu 1901 yılında ortaya çıkmış. Ama tüm bilim dünyası bu çizimlere bir asır boyunca aldatılmaya devam etmiştir.
Evet.
Mart 2000 yılında Harvard Üniversitesi'nden evrimci paleontolog Stephen Jay Gould ise bu çizimlerin halen kullanılmasının akademik anlamda cinayet olduğunu belirtiyor ve şunları söylüyor. Bence modern ders kitaplarının çoğunluğunda olmasa da büyük bir bölümünde bu çizimlerin hala yer almasına izin veren akılsız bir geri dönüşüm çağından dolayı hem şaşkınlık duymalı hem de utanmalıyız diyor. Stephen Jay Gould kendisi de evrimci ve materyalist bir insan ama hayret yani bu evet. itirafları da yapıyor. Bunu hocamız söylemişti. İnsanda bilinçaltı denen bir konu var. Bilinçaltı kendi iradesinin dışında artık vicdanen yadsınamayan doğrunun açığa çıktığı, yani belki istemsiz artık yani karşı koyamıyor bilinçaltının bir tezahürü olarak insanın bu dışarıya bu yansıyor. Yani birçok evrimcinin yazdığı kitaplara zaten gizli veya açıktan çok itirafı oluyor. Çünkü bilinçaltı bu evrim saçmalığını kabul etmiyor. Çünkü vicdanen Allah her insanın fıtratını değil mi? Dine göre yaratıyor. Dine göre yaşanmadığı zaman da illaki rahatsızlık oluyor. Kabul etmiyor. Yani ruhen ve vicdanen rahatsız oluyorsun. O yol ancak doğru yol Allah katındadır. Allah katında din İslam'dır diyor Allah. Tek doğru ahlak ve tek doğru yol mümin olmak.
İnşallah.
İslam olmak, teslim olmak.
İnşallah.
Ve Allah'ın tam yarattığı dine tam tabi olmaktır. Şimdi hem tabi İslam Müslüman olmamak hem de Allah'ı inkar etmek için haşa böyle evrim gibi bir hayalperest, putperest evet. inanışa inanmaya çalışmak. Bir de bunu sanki bilimselmiş gibi
gerçekmiş
göstermeye yani. Çalışmak hem İnşallah. Beyin sağlığını bozar, yani ruh sağlığı bozulur, vücut da iflas eder, beyin de artık bir sefadan sonra iflas İnşallah. Eder. Nitekim yazdıkları kitaplarda çelişkiler oluyor evrimcilerin, birçok çelişki oluyor. Ve mantıksızlar oluyor, mantıksız cümleler çok fazla oluyor ve artık belli aşamalarda bilinçaltından artık itiraflar çıkıyor.
Evet.
Mesela diyor ki, baştan söylemem gerekir ki diyor bir evrimci, yazdığım bu kitapta yazmaya başladığım, kaleme aldığım şu cümlelerin devamında diyor, gerçek olduğundan şüphe duyulan ve yetersiz olduğu kabul edilen evrimsel delilleri kabul etmemiz lazım.
Evet.
Yani diyor ki, delil yok evrim teorisine, ben kendi hayal gücümden birkaç bir şey yazacağım, kabul ediyorsanız edin, etmiyorsanız bana bir şey söylemeyin diyor.
İnşallah.
Yani itiraz etmek istemiyorum diyor. Kimisi diyor ki, insanı da hayvan olarak gördükleri için haşa, Allah'ın yarattığı güzel bir tecellisi, akıl ve şuur alameti gösteren, her şeyi gözlemleyip doğru yanlışı ayırt edebilme iradesini Allah'ın bahşettiği,
inşallah
Allah'ın izniyle, insanı haşa hayvan gibi gösterip, onun da içine aldığı hayvanlar camiası ve bitkiler camiası olarak görüyor bütün dünyayı, bütün gezegeni ve diyor ki hayret ya diyor, neden diyor dünya ve galakside izlediğimiz bu fizik kanunları, yer çekimi kanunları insanın mantığıyla neden bu kadar uyumlu diyor.
Uyumlu, evet.
Yani insana göre Allah her türlü nimeti, kanunu, bütün canlıları insana bakıyor bütün bunların hepsi. Mesela Kur'an'daki bütün ayetler insana bakıyor. Bütün hayvanlar Allah'ın bir tecellisi. Bütün balıklar, kuşlar, bitkiler, dünya, manzaralar, gökyüzü ve galaksi, uzaylar hepsi Allah'ın bir tecellisi.
İnşallah.
Beynimizde Allah bunları görüntü olarak bize yaratıyor. Yani bütün görüntü insana bakıyor. Ve insan imtihan oluyor. Amaç bu. Yani Allah bunun için yaratıyor dünyayı. Zaten İnşallah. Varoluş amacı bu. Evrimci ne diyor? Materyalist, Darwinist kafa ne diyor? Haşa Allah'ı inkar edip bunun böyle olmadığını savunmaya çalışıyor. İçinden çıkılmaz bir mantıksızlık ve ne derler psikolojik kötü bir durumun içerisine giriyor.
İnşallah.
Halbuki öyle değil. Allah her şeyi uyum içerisinde yaratıyor. Ya mesela ben lisedeyken hep düşünürdüm bu fizik ve hakikaten kimya, matematikte formüller oluyor hep. Hepsi hakikaten orantılı böyle birbirisiyle.
Evet,
hayret işte. Derdim bunlar nasıl bu kadar orantılı? İşte yük çarpı yük kolu eşittir. Yol çarpı yol kolu. Şimdi
İnşallah.
Dedim bu nasıl eşit olur? Yani yükle alakası sayıları çarpıyorsun tam bir eşitlik. Evet. Denklik bir denge var yani.
İnşallah.
İşte yer çekimi ilmesinin karesi bölü zaman eşittir şu diyor mesela. Direkt ağırlığı veriyor.
Evet.
Allah Allah diyorum yani demek ağırlık yer çekimi kuvvetiyle uyumlu. Onu böldüğün zaman tam bu çıkıyor. Ama yani formül ne demek? Bu her zaman böyle oluyor demek.
İnşallah.
Yani dünya başlangıcı yaratıldıktan itibariyle sürekli korunan bir kanun bu. Yani değişen, değişmekte olan sürekli kuvvetlerin veya başka yani güçlerin sürekli değiştirdiği bir düzensizlik yok. Her zaman düzen, her zaman uyum var demek maşallah bu. Çünkü değil mi, formülü bulan bilim adamı ne kadar yıl önce bulmuşsa bulmuş olsun yer çekimi kanunu değişmiyor. Bunun ivmesi de değişmiyor. Değil mi? Sabiti de değişmiyor. Neyse maşallah formüldeki. Maddelerin birbirine ısı iletimi, işte kendi sıcaklık kat sayısı çarpı zaman erime kat sayısını veriyor. Değil evet mi? Formülleri bir hatırlayın. Maşallah. Hakikaten hepsi uyumlu. Allah maşallah bilimi insanların anlayabileceği, mantıklarının kabul edebileceği ve kendi yarattığı, kendi yaratmasıyla var olan güçleri kavrasınlar diye Allah gösteriyor. İnsana gösteriyor bunu. Ya insan baktığı zaman fizik de birbiriyle uyumlu bak. Fizik de uyumlu. Kimya da birbiriyle uyumlu. Bugün artık DNA, genetik, biyoloji bakıyoruz. Onlar da müthiş muazzam uyumlu. Astronomlar artık uydular, galaksiler derken bütün uzayın birbiriyle uyumlu sistemlerden oluştuğunu. Big Bang'den, yani tabii Big Bang'den başlayan günümüze kadar 15 milyar yıl geçti diyorlar. 15 milyar yıldır sürekli bir uyumun ama çok çok hassas uyumun evet an an devam ettiğini, işte o formüllerin hep uyumunun denkliğinin sürekliliğinin sürekli devam ettiğini, istikrarlı bir şekilde olduğunu bilim adamları buluyor. Allah ne güzel yaratmış diyorsun. Subhanallah diyorsun. Elhamdülillah diyorsun. Sevgin artıyor. Canlara duyduğun şefkat artıyor. Bitkiye artık başka bir gözle bakıyorsun. Maşallah. Çünkü o Allah'ın milyarlarca yıldır evet tecellisi, milyarlarca yıldır devam ettirdiği kuvvetin ve gücünün bir tecellisini görüyorsun. Maşallah. Uyum var, güzellik var. Allah dünyayı bunun için yaratıyor. İmtihan oluyoruz. Mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 30 yıl çile çekmiş değil mi? Evet. Birçok İslam hali çile çekmiş. Mümin, mümin insan dünyaya bu anlamda çile çekmek yani imtihan olup
evet
cennete layık, cennete hak eden derecede mezun olmak için bu İnşallah okula, bu sınıfa geliyor. Eğitim İnşallah almak için geliyor. Ama imtihan sırrı bu. Allah dünyada da müminlerin, Müslüman insanların, müminlerin en üstün güzellikte hayatta yaşayacağını söylüyor. İnşallah. Şimdi inkarcılar da böyle sanki Müslüman buraya çile çekme, inkarcılar da müthiş sefa sürmeye geliyor gibi
evet
düşünebilirler. Tamam. Öyle bir konu da olmuyor. İnkarcıların, inkar edenlerin, münafıkların, müşriklerin ve kafirlerin hayatları çok zehir gibi oluyor. Onların ruhi bozukluklarının sürekli dünyadaki birçok hastalığın sebebi olduğunu görüyoruz biz. Ya yani mesela mümin diyor ki Allah ne güzel bu çiçeği altın oran maşallah ve muazzam uyumlu ve rengarenk güzellikte yaratmış. Ne kadar güzel sanat. Elhamdülillah, subhanallah, şükrediyor. Kalbi sevgiyle doluyor, vicdanı rahatlıyor, kendisi vücudu rahatlıyor, bedenine sirayet ediyor, bedenine rahatlıyor ve sağlıklı ve güzel bir hayat yaşıyor. Yani evrim bir başlıyor, evrim bir materyalist insan. Bunu altın oran dememek için, yok bunda altın oran demek için, yok oradan bir ölçüm yapıyor, buradan bir ölçüm yapıyor, milimetrede, santimetrede, mikronda, nanometrede bir uyumsuzluk aramaya çalışıyor. Allah ayette onu söylüyor, yani uyumsuzluk arayan bir gözden bahsediyor. Ama o gözün, ayetin mealen söylüyorum inşallah, muhakkak uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş vaziyette geri döneceğini.
Evet, değil mi? İnşallah.
İnşallah söylüyor. İşte bu evrimci de öyle oluyor. Be kardeşim niye arıyorsun, çaba sarf ediyorsun, para i̇nşallah harcıyorsun, zaman harcıyorsun uyumsuzluk bulmak
için? Bir de bilimsel inşallah isimler takıyorlar değil mi?
Evet.
Mesela Nikola Polos gibi de bir isimler falan takıyorlar. Çeşitli isimle takıyorlar. Tabii bir cahil bir insan baktığı zaman bu bilimsel konuşuyor. Demek ki bir doğru diyor. Eskiden insanlar da böyle kandırırlar. Tabii inşallah hocamızdan Allah razı olsun. Eserlerinde bunu yansıttıktan sonra insanlar her şeyi gör, gerçekleri gördü inşallah. Allah'ın izniyle.
Evet inşallah.
İnşallah.
Yani ona harcayacağı para, ona harcayacağı zaman, maşallah, ona harcayacağı beyin enerjisi ne gerek ya? Maşallah. Hasta oluyorsun, evet, vaktin gidiyor, boşa vakit harcıyorsun. Allah Kur'an'ın en başından söylüyor. En mükemmel, en uyumlu şekilde yarattığını, i̇nşallah, kurtuluşunda Allah'a inanmakta olduğunu. Tevekkül edeceğiz, şükredeceğiz Allah inşallah olsun ve Allah'a teslim olacağız.
İnşallah.
En güzel yol bu.
İnşallah.
İnşallah.
Allah'ın güzelliklerini nereye gözümüzü çevirsek görüyoruz. Yani Allah'ın izniyle. Her şey yani Allah'ın yarattığı ve Allah'ın tecellisi. Maşallah. O yüzden her şeyi de Allah'a görmek, Allah'ın sanatlarını, sonsuz ilminin, sonsuz kudretini görmek peygamberlerin övülen bir vasfı Kur'an'da. Cenab-ı Allah buyuruyor şeytanın Allah'a sınırım. O ne güzel bir kuldu. Sürekli Allah'a yönelip dönerdi diyor. Hazreti Süleyman için söylüyor. Hazreti Davud için, diğer peygamberler için. Sürekli Allah'a yönelip dönmek mümin için en güzel bir ibadet ve kamil iman göstergesi. Çünkü nereye dönse gördüğü her şeyin Allah'ın bir tecellisi olduğunu bilmek ve anlamak ve öyle görmek. Bu işte olgun bir iman, kamil bir iman göstergesi. İnşallah. Allah bütün müminlere böyle güzel, kamil iman nasip etsin. İnşallah. Peygamberlerdeki gibi maşallah.
İnşallah.
Allah'ın varlığının delillerini incelemeye devam edelim. Onlar mesela canlılar, hayvanlarda sizin için ibretler vardır buyuruyor Cenab-ı Allah. Hakikaten yani çok şuurlu, çok bilinçli, çok akıllı, muazzam bir faaliyet içinde oluyorlar. Ve bu bizi gerçekten hayrete düşürüyor. Çünkü aklı şuuru olmayan canlıların düşünme yeteneğiyle strateji geliştirip ve o stratejiyi uygulayacak beceriye sahip olması, hesaplar yapması, hayvanların bunu yapıyor olması bizi çok şaşırtan bir olay.
Maşallah.
Ama biliyoruz ki ona hayvan yapmıyor. Ona Allah ona yaptırtıyor. Maşallah. Öyle görmek gerekiyor ve o zaman o ortaya çıkan bir mucize olduğunu ve Cenab-ı Allah'ın her an tasarrufu ve o an yarattığı bir güzellik olduğunu görmek çok heyecan verici oluyor. Allah'a tesbih ettirten büyük bir güzellik maşallah oluyor. Örneğin kunduzlar bunlardan bir tanesi.
Maşallah.
Onların yaptığı baraj,
evet,
olağanüstü bir şey. Maşallah. Yani sen iki kişi olsan git odunlardan onu yapmaya kalksan yapamazsın yani onu. Maşallah. İki tane eli kolu olmayan ağzıyla ağaçları devirip suyun işte akarsuyun içinde açısını ayarlayarak,
evet,
yapıp içinde maşallah odalar yaşamaya bir kunduzun bunu yapması ya mucize yani Allah'ın izniyle. Onu Allah yaptır diyor.
İnşallah.
Filmini izleyelim inşallah.
İnşallah.
Bu gördüğünüz küçük göl bir süre önce çok daha farklı bir yerdi. Daha doğrusu burada yakın zamana kadar bir göl yoktu. Kuru toprağın üzerinde sert çakıllar uzanıyordu. Ama çok çalışkan bir grup işçi, çok uğraştılar, büyük emek harcadılar ve bu gölü oluşturdular. Bu çalışkan işçiler, kunduz adı verilen bu sevimli hayvanlardır. Evleri, kendi çabalarıyla oluşturdukları bir gölün kenarında yer alır. Kunduzların hikayesi, bir erkek bir de dişi kunduzun kendilerine yeni bir yuva yapmak için göç etmeleriyle başlar. Kunduz çifti evini akarsuyun üzerinde yapacaktır. Ama bu iş için önce akarsunun akışını kesmeleri gerekir. Bu akışı kesebilmek için de insanoğlunun yüzyıllardır kullandığı yöntemin aynını onlar da kullanırlar. Baraj inşa ederler. Baraj inşaatine başlamak için önce malzeme bulmak gerekir. Malzeme ağaç kütükleri ve dallarıdır. Kunduzlar akarsu yanındaki ağaçlık alanlara giderek işe başlarlar. Önce buldukları ağaçların yapraklarıyla biraz beslenirler. Ama asıl uğraşıları ağaçları kesip devirmektir. Bunu da ağaç gövdesini ustaca kemirerek yaparlar. İşin ilginç yanı, ağaçları öyle bir kemirirler ki işi biten ağaç mutlaka su yönüne doğru devrilir. Ağacın kesilip devrilmesi inşaatın henüz en kaba kısmıdır. Kunduzlar daha sonra bu ağaçları tek tek dallarına ayırır ve bunları devirdikleri en büyük kütüğün önüne dizerek akarsuyun önünde bir set oluşturmaya başlarlar. Tüm bu işler sırasında kullandıkları tek araç elleri ve ağızlarıdır. Bu çalışma büyük bir sabırla devam eder. İki kunduz bir yıl içinde ortalama 400 ağaç devirir. Suyun uzağında kalan ağaçları tek tek dallarına ayırır ve sonra da bunları sürükleyerek barajlarına götürürler. Kunduzlar ağaç gövdelerini ya da ağaç dallarını kemirirken hep ön dişlerini kullanırlar. Sürekli kullandıkları bu ön dişler aşınır ve zaman zaman da kırılır. Ancak kunduzun çenesi bu işe uygun olarak yaratılmıştır. Kesici ön dişleri tıpkı insanların tırnakları gibi sürekli olarak uzar. Kunduzları yaratan Yüce Allah, onların dişlerini de yapacakları işe en uygun şekilde var etmiştir. Kunduzların vücutları ise suda yüzmelerini kolaylaştıracak bir tasarımla yaratılmıştır. Ayakları perdelidir ve bu sayede suyu kolayca itebilirler. Arka kuyrukları ise dev bir palet gibidir. Bu sayede suyun içinde çok rahat bir biçimde yüzerler.
Evet, maşallah.
Maşallah.
Ben kunduzlar... Olağanüstü iki tane dişi var. Adam ağaç kesiyor, ormancı gibi.
Maşallah.
Ve belli bir yöne deviriyor. Ya bunu bir kere bir hesap işi bu yani, belli bir yöne devirmesi. O dişleriyle onu becerebilmesi ve bunlardan kaç tane yapıyor? Bir değil, iki değil. Yani oradaki azmi, sabrı, kararlılığı düşünün. Yani bir hayvan bu, el kadar bir hayvan sonuçta yani, diyoruz değil mi?
Evet.
Yani sadece o ağaçları kesmesi bile başlı başına bir mucize aslında. Onlardan baraj yapıyor olması... İzledik, fazla da söze gerek yok yani.
İnşallah.
Allah'ın müthiş sanatının, sonsuz kudretinin bir tecellisi, kunduzda tecelli eden bir güzelliği. İşte milyonlarca, milyarlarca öyle tecellisi var Cenab-ı Allah'ın.
Maşallah. İnşallah. Bir de evrimcilerin hani iddia ettiği gibi öyle hayvanlarda öyle ölesiye bir mücadele kendi aralarında yok da inşallah merhamet var, bir sevgi var.
Tabii.
Değil mi inşallah? Allah'ın dilemesini inşallah.
Tabii.
Yani bakıyoruz yavrularına gösterdikleri şefkat, merhamet inşallah. Allah'ın ilham etmesiyle inşallah. Merhamet besliyorlar birbirlerine inşallah.
Tabii.
Ama evrimciler bunun aksine işte birbirlerini parçalıyorlar, öldürüyorlar gibi.
Onların mantığında öyle olması gerekir. Halbuki
tabii.
Fedakarlık yapıyor mesela.
İnşallah.
Yavrusu için veya diğer arkadaşlar için canını feda ediyor.
Maşallah.
Hayvan nasıl yapsın bunu? İnşallah. Niye yapsın bir de?
Evet, evrim mantığına göre yapmaması lazım.
Evet.
Tam tersi o yani İnşallah. Hakikaten o da Allah'ın başka bir ayeti.
İnşallah.
Ya hayvanlarda örneğin mesela mirketler var, penguenler
evet,
var. Ya penguenler yani çok hayret verici. Yani 5 ay boyunca hiçbir şey yemeden, içmeden, ayağın üstündeki İnşallah. Yumurtayı düşürmeden yavrusunun çıkacağı. Kursağında besin saklayıp o 4 ay sonunda işte çıkan
soğuktan koruması mesela.
Kursağındakini verip onu yememiş olup.
İnşallah.
Bir dayanışma içinde büyük bir sabır, azim, kararlılık. Yani insanın insana büyük bir örnek olacak şekilde yani maşallah.
Maşallah.
Bu Allah'ın bir ayeti yani, bunu hayvan yapamaz. Evrimci mantıkta hiç yapmaması gerekir. Hangi yumurta atıp kendi beslenmesine bakıp, değil mi? Öyle yapmıyor, tam tersi yapıyor. Öyle yapması da Allah'ın varlığının, Allah'ın onu yarattığının, ilhamla hareket ettiğinin, Allah'ın tecellisi olduğunun ve onun sonsuz kudretinin bize bir örneğini teşkil ediyor. Maşallah. Mirketler dedik, mirketlerle ilgili bir filmimiz var. İnşallah. O örneği onlarda da görebiliriz inşallah. İnşallah. İzleyelim.
Meerkat isimli bu sevimli canlılar topluluk halinde yaşar. Ve aralarında harika bir dayanışma vardır. Dayanışma onlar için hayati bir önem taşır. Çünkü yaşadıkları bölge çok tehlikelidir. Ve en önemli tehlike havadan gelir. Kartal onları şimdilik fark etmez. Güvenlik kontrolü yapıldıktan sonra meerkatler yiyecek bulmak üzere araziye dağılırlar. Bu toplulukta her bireyin farklı bir görevi vardır. Bazı meerkatler diğerlerinin güvenliği için nöbet tutarlar. İzlediğiniz meerkat çalıların arkasından gelebilecek bir tehlikeye karşı nöbet bekliyor. Bazıları fedakarca ağaçların tepesinde nöbet tutar. Kızgın güneşin altında saatlerce bir şey yemeden ve içmeden beklerler. Bu kez kartal onları fark eder. Nöbetçinin alarm sinyali diğerlerini uyarır. İşbirliği ve yardımlaşma meerkatlerin hayatlarını kurtarır. Grubun en büyük sorumluluğu yavruları korumak ve yetiştirmektir. Her gün bir meerkat yuvada kalarak yavrulara bakar. Çocuk bakıcılığı tıpkı nöbet tutma gibi her gün sırayla yapılır. Meerkatler bir tehlike anında gruptaki yavrular için kendilerini feda etmekten çekinmezler. İşte bir örnek. Sıcak bir yaz günü yiyecek bulmak için yuvadan ayrılan meerkatler geri döndüklerinde çok tehlikeli bir durumla karşılaşıyorlar. İçinde yavruların bulunduğu yuvanın girişinde bir çakal pusuya yatmış. Meerkatlerden biri yavruları kurtarmak için yuvaya yaklaşıyor. Amacı çakalın yuvaya girmesini engellemek. Gece karanlık çökerken meerkat hala yuvanın girişinde tehlikeye karşı kendini siper ediyor. Gün ağardığında gece zifiri karanlıkta yaşanmış olan bir kavganın izleri ortaya çıkar. Çakal yuvadan uzaklaştırılmış ve yavrular kurtarılmıştır. Ancak genç ve cesur meerkat kendisini feda etmiş ve ağır yaralanmıştır. Annesi yaralı Meerkat'in yanına gelir. Durumu çok ağırdır. Meerkatler yaşamak için yiyecek bulmak, yiyecek bulmak için de hareket etmek zorundadırlar. Yaralı Meerkat ise çok zor yürüyebilmektedir. Gücü tükendiğinde bir hendeğin içine uzanır. Diğer meerkatler yaralı arkadaşlarını yalnız bırakmazlar. Bir vefa ve sadakat örneği gösterir ve meerkat hayata gözlerini yumana kadar onu terk etmezler. Meerkatler arasındaki tüm bu şaşırtıcı işbirliği, dayanışma ve fedakarlık, Allah'ın bu canlılara ilham ettiği davranışlardır.
Evet, işte Cenab-ı Allah'ın bize söylediği gibi ibret maşallah. Aralarındaki şefkat, merhamet, fedakarlık insanlara ibret, örnek gibi olacak tabii, nitelikte evet. Maşallah.
Evet.
Allah'a çok şükürler olsun. Elhamdülillah. Programımızın sonuna geldik. Akşam saat 22'de Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın A9 TV, Adıyaman Asu TV ve Harun Yahya.tv'den seyredebileceğimiz canlı yayın programı olacak. Görüşmek üzere inşallah.
İnşallah.